Ayrım 19, Grizu 2, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 233. İyilik sırça incidir, kararmaz. Günde beş vakit beni sevdiğini söyle, seccaden olurum. Bayram sırtını kayaya yasladı. Karanlığı parçalayan kurşunları dinlerken uçurum tarafını gözetledi. Kuşatmadan kurtulmak için o tarafa doğru uzaklaşmayı akıl etti. Dolunayın biraz sonra doğması durumunda kurtulma şansı azalabilirdi. Zehra'nın elini sıkıca kavradı, eğilerek çalılara doğru koştu. Zaptiye müfrezesiyle Serdar'ın adamları firarilerin kayanın arkasında gizlendiklerini, kuşatmadan kesinlikle kurtulamayacaklarını bildikleri için ateş ederek kayaya doğru yaklaşıyorlardı. Uçurumdan aşağı inmek kararındaydı Bayram. Başka türlü kurtulma şansı yoktu. Müfreze firarilerin kayadan uzaklaşmalarını fark edememişti. Onların kurşunlarını yakın çatışmaya sakladıklarını sanıyordu. Firariler uçurum kıyısında çömelip dibi belirsiz karanlığa baktılar. Bir çalıya tutundu Bayram. Aşağıya sarktı. İki ağaç gördü aşağıda. Burasının bir uçurum tarhı olabileceğini düşündü. Buradan başka da kaçış yeri yoktu. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Zehra'ya yardım etti. Birlikte tarha indiler. Buradan uçurum dibine gödür ağaçların, yaban sarmaşıklarının, dikenlerin kapladığı dar ve dik bir şerit iniyordu. Şerit birkaç yerde 2 metre yüksekliğinde inmesi oldukça zor engellerle kesintiye vuruyordu. ''Gayret et, kefeni yırttık!'' diye fısıldadı Bayram. Fısıldamasıyla da ayağı kayıp sırt üstü düşmesi ve aşağıya doğru kayması bir oldu. Zehra çalılara tutunarak ileri doğru atıldı, omzundan yakalamak istedi Bayram'ı yakalayamadı. Bayram az aşağıda bir çalı kümesine takıldı. Seslerin uçurum başında çoğalması üzerine yüzü koyun yatıp sessizce beklemeye koyuldular. ''Aşağıya inmiş olmasınlar'' dedi Şinasi. ''Burada inemezler'' dedi bir zaptiye neferi. ''Onlar yukarı ormana doğru kaçtılar.''
''Kuşatma yukarıda zayıftı, ateş etmeden kaçtılar.''
''Belki aşağıdalar, 3-5 nefer buradan inse yoklasa?''
''Bu karanlıkta buradan inilmez, düşer ölürüz. İsmail'in dediği doğru, onlar yukarıdan kaçtılar. Aşağı insek ne olur, oradalarsa 2 tüfekle bizi vururlar.''
''Bayraminki neyse de o kancağın yağlı kurşunuyla ölmek koyar bana.'' Konuşmalar az sonra kesildi. Zaptiye olay yerinden çekildi. Firariler oldukları yerde bir müddet daha beklediler. Bayram yattığı yerden kalkıp ses etmeden Zehra'ya doğru tırmandı.
''Bir şeyin yok ya, iyisin inşallah.''
''İyiyim, bir şeyim yok.'' dedi Bayram fızıltıyla. ''Geldiğimiz yerden yukarı çıksak daha iyi olur. Aşağı inmek tehlikeli.''
''Gittiler mi dersin? Yukarıda pusu kurmuş olmasınlar.''
''Bizim kaçıp kurtulduğumuza inandılar. Bu sefer de kefeni yırttık.''
İndikleri yerden güç bela çıktılar. Zaptiyenin ve Serdar'ın fedailerinin yorgun argın döndüklerini, takip için bu gece kıllarını bile kıpırdatmayacaklarını düşündü Bayram. Zehra'nın merak ve endişesini gidermek, rahatlamasını sağlamak için ''Bu gece Hurşitgil'e uğrasak nasıl olur?'' Çocuk sevinciyle boynuna sarıldı Bayram'ın. Sıkarak çekti kendisine doğru.
''Ölürüm senin için Bayram'' diye kokladı yanaklarını, öpücükler kondurdu. ''Ne güzel, aklımdan geçeni söyledin. Aklımdan bir şey geçirdiğim zaman Bayram şimdi bunu söyler derim. Derim ya, hemen arkasından söylersin. İnsan iyi tanırsa, iyi severse sevdiğinin içinden geçenleri bilir. Günde 5 vakit beni sevdiğini söyle Bayram, seccaden olurum.''
''Her gün içimden 40 kere seni sevdiğimi söylerim. Gönül kulağıyla duyarsın beni. Yüzüne baktın mı anlarım duyduğunu.''
Sırtını ağaca dayadı, kendine doğru çekti Bayram'ı. Sarıldı sımsıkı yeniden. Her mutlu kadının içinde onulmaz bir kaybetme korkusunun olduğunu düşündü.
''Kızımı, torunlarımı bu gece evde görürsem dünyalar benim olur. O sevinçle koşar cebelinin tüfeğini alırım.''
''Vazgeç tüfek sevdasından. Yanımızda tüfek olsaydı belki bizi vururlardı.''
''Tüfek çemberine düştük Bayram. Bir daha düşersek kalbura çevirirler.''
''Korkma, herkesin iyiliğini düşün. Dünyanın en yumuşak ipeği ol, keskin kılıçlardan korkma.''
Tüfek konusunda Bayram'ı ikna edemeyeceğine olan inancı iyice pekişti. Ölümden daha yeni kıl payı kurtulan bir insan nasıl söyleyebilirdi bunları? Kollarını boynundan çekti, başörtüsünü düzeltti.
''Belki şimdi Hurşitgil de gelmiştir, düş önüme, uykudan evvel varsak iyi olur.''
Orman karanlığından yıldız alacasına çıktılar. Kurtulmuş olmanın verdiği sevinçle tepeyi aştılar. Onları az ileride bir başka tepe karanlığının zirvesinde dolunay karşıladı.
Üzerindeki kalay kalıntıları ateş kavruğuna çalan bakır bir siniyi andırıyordu. Bazı falcıların dolunaya bakarak bağıt okuduklarını düşündü Zehra. Yürürken başını kaldırıp gökyüzünde gölgesini aradı dolunayın. Madende ölen her çocuğun ruhu bir tohum oluyor, ateşin soluğuyla savrulup dolunaya düşüyor. Orada sonsuza kadar solmayan, katmer katmer ışıyan altın bir güle dönüşüyordu.
Ölümde yürüme, ölümden tut, beni sevdiğini söyle bayram.
Sen benim aklımdasın, vicdanımdasın, seni sevdiğimi söylesem ne olur, söylemesem ne olur.
Ay ışığı kuş mırıltılarını, cikciklerini çoğalttı. Ağızları filiz ve kuş yumurtası kokan sincaplar hareketlendi. Ormanda ava çıkan tilkiler başlarını kaldırıp sincapların ışıkta akaju kızılına çalan kuyruk uçlarına ve beyaz karınlarına baktılar. Işığın doğurgan yumuşacık iklimine birkaç acılı kuş çığlığı düştü. Toprak gevşedi, ürpererek hareketlendi köklerdeki su.
Sevginin yanında hep bir acı mı var bayram?
Acı sevginin mayasıdır, ben hep yitirmekten korkarım.
Bayramın da aynı duygular, aynı korkular içinde olduğunu düşünerek sevindi Zehra. Sevginin yarattığı korku insanı insana bağlardı. Ay ışığının doğurduğu sese kulak verdi. Kumru'yu bırakmışlar mıydı acaba? Kumru gün görmemiş bir kızdı. Kumru'nun yüreğindeki acıları hiçbir kadın çekemezdi.
Benim acılarım dokuz memelidir, doğurgandır.
Kadının dokunaklı ağlamaya gebe sesini yumuşatmanın bir yolunu bulmaya çalıştı. Her sevda acısı bir ana memesidir. Her sevdalı da o memeye tutunan aç bir bebektir. Ben bunu böyle bilirim. Zonguldak'a sessizce girdiler. Her duvarın arkasında acılı, yapayalnız bir kadının oturduğunu aklından geçirdi Zehra. Ne zaman bir eşek anırsa, bu kadınlar acaba birisi mi geldi diye pencereye koşarlar. Kendi evinin penceresinden içeri bakmak, hatta içeri girmek, eşyalarıyla konuşmak geldi içinden. Yaklaştıklarında evin yakılmış olduğunu gördü. Şaşırdı, elleri koynunda sarsıla sarsıla ses etmeden ağlamaya başladı. Yanmış, yer yer yıkılmış duvarların etrafında bir tur attı.
Evimi Serdar'ın adamları yaktı, ben bunun hesabını sorarım.
Firarilerin evlerini zaptiye de yakar dedi bayram.
Yanmış kapıdan evin içine girdi, moloz yığınlarının üstüne çıktı. Kendi cesediyle Deli Davut'un yanmış cesedinin moloz yığınlarının altında olduğunu hayal ederek ürperdi. Bayram kadının elinden tuttu, yanmış evden uzaklaştırdı onu. Hurşit'in evine çalıların çitlerin arasından geçerek gidinceye kadar ağladı.
Pencerede ışık var, sen büyüksün Allah'ım.
Hadi gözün aydın dedi bayram sesini kısarak.
Bize pusu kurmuş olmasınlar.
Anlarız şimdi, korkma.
Çömelerek eve usul usul yaklaştılar. Etrafı dinlediler dikkatle. Bayram Zehra'yı arkada bırakarak duvara doğru ilerledi. Pencerenin dibinde durup tüm hassasiyetiyle duvarın öte yüzünü dinlemeye koyuldu. Zehra sindiği yerden pencerede cılız cılız titreyen kandil ışığının dilini çözmeye çalışıyordu.
Kızımın sesini duydun mu diye bağırmak geliyordu içinden.
İki erkek sesi duydu bayram. Zehra'ya gitti hemen.
Geldiğinde kim olduklarını sen çıkarırsın.
Kalktı heyecanla pencereye doğru koştu Zehra. Kulağını pencereye dayayıp bekledi. Neşat'ı duydu. Tapbasan Şükrü'nün kafasındaki kırıklardan söz ediyordu.
Madenden dönmüşler, pusu musu yok diyerek pencereyi tıkırdattı üç kere.
Neşat'ın şalvarındaki yırtıkları yamayla kapamaya çalışan Kumru sevinçle ayağa fırladı. Anasından başka hiç kimse üç kere tıklatmazdı bu evin arka penceresini. Dışarı çıktı hemen, köşeyi dönerken Zehra ile karşılaştı. Boynuna sarılıp ağladı hüngür hüngür. Ağlayışın yarattığı tedirginlikle etrafı kolaçan etti bayram.
İçeri girin, gören olur dedi.
İçeri girdiler. Ocağın kıyısında oturan madenci kardeşler karmaşık bir duygu patlamasıyla ayağa kalktılar. Neşat anne annesine sarıldı hemen. Genç madencilerin bakışları bayrama yöneldi. Eskilerin öve öve bitiremedikleri bayram bu muydu? Tek gözüyle her şeyi denetleyen, dinleyen, saflığını, alçak gönüllülüğünü ve minnettarlığını gizlemeyi beceremeyen bu insan mıydı cabbarı vuran, Sinop Kalesi'nden firar eden? Babası Hurşit'in anlattıklarını anımsayan Neşat hayranlığın yarattığı taş sükûnetiyle seyre koyulmuştu bayramı.
''Hurşit nerede?'' dedi Zehra.
''Hurşit içeridedir.'' diye yan odayı gösterdi Kumru. ''Çok kötü dövmüşler.'' Hemen odaya daldı Zehra. Ardı sıra Bayram girdi. Zehra ile Bayram'ı görünce gülümsedi Hurşit. Burnu orta yerden kırılmış, morarıp şişmiş ve yüzünün daha önce sezilmeyen gizil, çaresiz ifadesini berrak bir şekilde ortaya çıkarmıştı. Hurşit gözleriyle Zehra'nın önde duran kafasını teğet geçip Bayram'ın arkada merak ve acıyla ışıldayan tek gözünü yakaladı. Yakalamasıyla da Bayram'ın o anda Cabbar tarafından dövüldüğü anı anımsadığını ve bir zamanlar kendisinin de şimdi Bayram'ın seyrettiği gibi babası Cemal tarafından eve getirilen Bayram'ı seyrettiğini, o anda duyumsadıkları ile Bayram'ın şimdi duyumsadıklarının birebir aynı olduğunu aklından geçirdi. Herkes odaya dolmuş, Zehra ne diyeceğini şaşırmıştı.
"Geçmiş olsun Hurşit, kim dövdü seni?" dedi Bayram.
"Beni Memduh Çavuş dövdürdü, sopalarla iki Arnavut kavas dövdü."
"Başka yerlerinde var mı yaran maran?"
"Tekmeyle karnıma vurdular, arkada bir tahkimat direği vardı, üstüne düştüm belim gitti, kafamda da iki kırık var."
"Katırla getirdik," dedi Yusuf,
"beli gitmiş."
"Allah onun belasını verir bir gün," diye inledi Kumru. Acı ve kahır sağanağıyla ağlamaya başladı. "Allah vermezse ben veririm."
Allah'la Kumru arasında kalan Bayram, Hurşit'in içinden "Tek umudumuz sensin Bayram" diye bağırdığını sezinler gibi oldu. Yatağa doğru yaklaştı, kırılmış burundan kendisini kıran sopanın sahibini öğrenmek istercesine
"Seni bu hale sokan Memduh Çavuş'u ben tanımam, sebep neydi?" dedi.
"Yevmiyelerimizi vermediler, kasada para yok dediler. İdare binasının önündeki meydanda toplandık, birkaç gün bekledik. Sonra nereden çıktıysa Şükrü Emmi geldi. Sen tanırsın, hani senin zamanında beraber küfecilik yaptığım Tapbasan Şükrü Emmi var ya, sonradan delirdi."
"İyi tanırım."
"Memduh Çavuş hakaret etti Şükrü Emmi'ye, biz de birkaç kişi karşı çıktık, hepsi bu. Herif bizi gözüne kestirdi, Arnavut kavaslara ezdirdi. Kışlalı Haydar'ı benden beter ettiler. Kan revan içinde bayılmıştı."
Bayram kendisini merak ve hayranlıkla süzen gözlerin karşısında suskunlaştı. Hayat kendisini tekrar ediyor, bildiğini okuyordu.
"Cabbar'ın adamlarından kimler var? İlyas orada mı?"
"Cabbar'ın adamlarından kimse kalmadı. Çerkez Celal Ereğli'ye gitti, İlyas rüşvet kurbanı oldu. Bir kumpanyadan bir başka kumpanyaya gizlice amele geçirdiği için işten atıldı. Bir ara ecnebilerle çalıştı. Deryadaki ecnebi vapurlarından havzadaki depolara, kumpanya bakkallarına mal taşıdı. Serdar'ın bakkalına da çuval çuval mal taşıdı. Ameleye faizli para verdi, tohumluk verdi. Sonra da duydum ki deryanın kıyısında bir takanın içinde cesedi bulunmuş. Yani senin anlayacağın Arnavut Bekir'den başka kimse kalmadı."
Hurşit'in odasından oturma salonuna geçtiler. Ocağın başında yerlerini alırken ev hastanın ölümcül öksürükleriyle sarsıldı. Zehra kızını Zaptiye'nin rehin olayı konusunda soru yağmuruna tuttu. İnsanlar sessizleşti. Acılarını susan her insanın yüreğinin parleneceğini düşündü Bayram. Hayat sürekli kaçıyordu huzurdan. Huzurlu insan var mıydı bu dünyada? İnsan kendisine hizmet eden insanı sevmiyor, eziyordu. Kendisini ezen insana ise kölelik ediyordu. Kumru'nun şaşırtıcı güzelliğine takıldı dikkati. Bu zalim öksürüğün Hurşit'i mezara gömmesinden sonra bu kadının Zonguldak köyünde sorun olacağını aklından geçirdi. Neşat Bayram'ın aklından geçirdiklerini sanki biliyormuşçasına
"Babam çalışmasa ben de çalışmam." dedi.
Torununun odun alevinde parlayan inatçı bakışlarını gülümseyişle karşıladı Zehra. Herkesin niyetinde açığa vuramadığı bir ses kıyameti, bir kaçış isteği mi vardı? İçinden sessizce kendi kendine konuşan bir insan haline gelmişti Yusuf. Nasuh'un her zerresinde insana merakla bakan bir göz vardı. Mikail'de de baktığı her kadına diğer kadınları soran güçlü, seçici, aç bir erkeklik duygusu.
"Çalışmazsan Zaptiye seni zorla götürür," dedi Yusuf.
"Ben de Bayram dayının yaptığını yaparım, daha kaçarım."
Bayram çocuğun kendisine karşı içinde beslediği sevginin gücünü tüm inceliğiyle duyumsadı. Madenkeşlik yıllarını, çocuk Urşit'in sevgisi karşısında duyduğu doyumsuz mutluluğu anımsadı.
"Daha sen küçüksün Neşat," dedi. "Çalış, bir yuva kur kendine. Bir zalim çıkar da yuvanı dağıtırsa kararını o zaman verirsin. Allah'ın elini eteğini çektiği yerlerde dara düşersen sınandığını bil, boyun eğme. Kimseyi öldürme, iyilik et insanlara. İyilik sırça incidir, kararmaz."
"Senin tüfeğin yok mu?"
"Yok.
Sustu, çocuğun hayretini anlamaya çalıştı. Tüfekle iyilik olmaz.
Seni öldürürlerse kimseye iyilik edemezsin.
Zehra kalktı, yanaklarından öptü torununun. Bu davranışın özünde yatan anlamı merak etti Kumru. Zaptiye'nin aradığı iki kaçak insan silahsızdı. Halbuki zaptiye silahlı olduklarını biliyordu onların. Bayramın her ayak izinde bir tüfeğin gizli olduğu boş bir söylenti miydi yoksa? Bu ev neden bu kadar kasvetliydi? Cemal'den ve anası Elif kadından kopup evde kalan ses kümeleri dolaşıyordu ortalıkta. ''Benim kimseyi öldürmeye hakkım yok Neşat,'' dedi Bayram. ''Herkes düşer, herkes günah işler. Ben isterim ki herkes günahının farkına varsın, tövbe etsin, doğru yola girsin. Kardeşlerinin duruşlarını, dinleyişlerini anlamaya çalıştı. Onların içlerinden gerçekten sen bu musun diye sorduklarını sandı. İnsan insana huzur vermiyordu. Her insanda gizlenmiş, firar etmiş binlerce insan vardı. İnsan insanla konuşurken aynı anda konuşan o binlerce insanı nasıl dinleyecek ve onların hangisine cevap verecekti?
Bir tüfek bul kendine, senden korksunlar. Tüfeğin olursa cinler bile korkarlar senden. Bu halin iyi değil, sen Bayram değilsin. Öldürülecek bir adam değilsin. Dilenci halin var.
Terbiyeli ol oğlum, diye uyardı Kumru. Neşat'ın bu sözü karşısında susmak zorunda kaldı Bayram. Zehra ile göz göze geldi. Zehra'nın rahatsız olmadığına, aksine sevindiğini sezinledi. Usulca kendi arazisine sığındı. Orman karanlığına, ay ışığına, zaptiyenin erişemeyeceği zirvelere.
19. ayrımın sonu. Sayfa 241.